Selamlar. Yeni bir Kur'an'la tanışma hikayesine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Aralık ayında Genç Akıl kanalında dostlarımızın Kur'an'la tanışma hikayelerini dinliyoruz. Bugün de Tuğba Sarıbaş bizlerle olacak. Tuğba abla Genç Akıl platformu üzerinden tanıştığımız ve dost olduğumuz bir ablamız. Kendisini çok seviyoruz. Çok da güzel bir hikayesi var. Bugün inşallah hep beraber Tuğba ablanın hikayesini dinleyeceğiz. Kendisine istek gönderiyorum hemen. Selam Tuğba ablacığım.
Selamlar.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk.
Seni çok kısa bir tanıyalım istersen, sonra da hikayeni dinleyelim.
Tamam. Tuba Sarıbaş. İç mimarım. Bir eşim ve anneyim. Ve en çok tanımlamayı sevdiğim şey yolda bir kulum. Bugün de bunun üzerine biraz konuşacağız sanırım. Bu yolculuk üzerine. Böyle bu kadar.
Süper, süper. O zaman biliyorsun süremiz de kısıtlı. 20 dakika sınırlı tutmaya çalışıyoruz. O yüzden hızlıca sorularımla başlıyorum. İlk olarak Kur'an'la tanışmadan, İslam'da buluşmadan önceki hayatın nasıldı?
Başlayalım. Ya önce Hazreti Musa'nın bu Firavun'un önüne çıkmadan önce yaptığı bir dua var. Onu söylemek istiyorum. Rabbim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimdeki dilimi çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın. Çünkü yanlış anlaşılmak ve böyle değerlendirmek istemem. Bu duayı hep normal zamanlarda da çok ederim. Onunla başlayalım. Sonra Kur'an'la nasıl tanıştım? Ya daha doğrusu tanışmadan önceki. Aslında benim böyle bir hayat zamanım yok. Yani Kur'an hep vardı. Ama hani meal okumak, Türkçesinden okumak kısmında hayatımda yer almamıştı. O yüzden ben Kur'an'la tanışma hikayemi diye düşünüyorum. İlk ayet okuyup beni en etkilediği an. Onu o kısımda değerlendireceğim ama Kur'an hep hayatımda vardı. Yani inanan bir ailem vardı. Namaz kılarlar, ibadetlerini yerine getirirlerdi. Hatta ilk meali de bana annem vermişti 11-12 yaşlarında. Ama şöyle bir durum var. Ne kadar da olsa böyle gelenekselce de demek istemiyorum. Kur'an ona diye tanımlıyor Zuhruf 23'te. Atalarının dini. Ben tam olarak annemin babamın yaşadığı dini yaşamaya çalışıyordum. Çünkü annem babam benim için kötü düşünemezlerdi. Benim için en doğrusunu isterlerdi. Ki muhtemelen şu anda toplumumuzda da en yaygın
Tuğba
olan bu.
ablacığım, seni çok özür dileyerek bölüyorum ama yorumlardan yazıyorlar. Senin sesin kısık geliyor sanırım. Çok iyi duyamadıklarını söylüyorlar. Kulaklık takabilirsen veya... bir de böyle
Şu
deneyelim.
an
Şu
nasıl?
an harika oldu. Ben
Tamam.
duyuyordum ama yorumlara çok yazılınca yasla bölmek istemedim de
Ben dikkat
rahat edeyim.
etmedim. Yok,
Evet,
iyi
şimdi
olmuş.
devam edebiliriz. Ataların dini dedik en son, orada kaldık.
Evet, yani ben atalarımın dini, yani annemin babamın dinini yaşıyorum. Çünkü onlar benim için en doğru seçimi yaptığını düşünüyordum. Ama sonra annem bana Kur'an'ı verdiği zaman, Kur'an'ı ilk okumaya başladığımda muhtemelen hatırlamıyorum kimin çevirisi olduğunu. Çok ağır bir çeviriydi, dili ağırdı. 11-12 yaş içinde uygun değildi muhtemelen. Ve belki de o ergenliğe geçiş döneminde dışarıdan gelen o baskı yüzünden Türkçe okumana gerek yok, Arapçasını öğren. Daha anlayamazsın. Hani o baskıdan dolayı ben Kur'an'ı bıraktım. Türkçe okuması. Ondan vazgeçtim. Yapamayacağımı düşündüm. Böyle bir kopma dönemi var. Sonrasında şöyle bir şey var. 99 deprem oluyor ve ben ailemi kaybediyorum. 13-14 yaşlarında.
Olduk mu?
Galiba.
Yok yok, duyuyorduk. 99 deprem
Tamam.
dedi.
Evet, 99 depremi sonrasında böyle büyük değişimler, ben büyük kayıplar yaşayan insanların iki uca savrulduğunu düşünüyorum. Ya dine yaklaşıyor ya da tam tersi çok uzaklaşıyor. Ben yaklaşan taraf oldum. Onu da şuna yoruyorum. Çünkü bir ahiret inancı olması demek benim için annemle babamla tekrar görüşebilme ihtimali demekti. Ona sarılmak beni dine daha çok yaklaştırdı. Namaz kılmaya başladım. Çünkü din denince namaz ilk geliyor bizim toplumumuzda da. Ben de namaz kılmaya başladım. Namaz kılan biri olduğum için, hani 15 yaşlarda, 14-15 yaşlarında namaz kılan biri olduğum için çevremde böyle
din konusunda bilir kişi gibi görülmeye başladım arkadaş çevremde. Böyle bir soru sorulacağı zaman Tuğba'ya soralım. İşte lise arkadaşlarım böyle yapıyordu. Sonra ben de başkalarının sorularına doğru cevap verebilmek. Çünkü o soruların birçoğunu kendime bile sormamışım. Bir arayışa girdim. Hani doğru bilgiyi bulayım ama tabii yine Kur'an'a bakmıyorum. Çünkü hani anlayamam, oradan okuyamam gibi geliyordu bana. Böyle arayış döneminde çok alakasız bir şeydi. YouTube'da Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı diye bir programı vardı. Orada sevgili Emre Hoca, Caner Hoca vardı. Sonra Mehmet Hoca'nın da konuk olduğu başka programları da izledim. Onlardır beni Kur'an okumaya, hani mealini okumaya iten kişiler, selam olsun onları da buradan. Çok seviyorum hepsini. O programda söylediler. Yani üstüne basa basa Zuhruf 44. Bu kitaptan sorulacaksınız. Yani diyorlar ki bu kitabı okuyun. Ne olur bir tane meal alın. İşte hani okumaya başlayın. Anlayamadığınız, şaşırdığınız veya takıldığınız konular olduğunda da karşılaştırmalı okuyun. Önerdikleri her zaman buydu. Ben oradan bir cesaret aldım ama bir taraftan tabii o öğrenilmiş çaresizlik mi diyelim, toplumun o baskısı mı diyelim, hangi meali alayım, nereden başlayayım? Böyle bir erteleme süreci oldu. Sonra şey demeye başladım, hani 20'lerinde bir Tuğba, işte Allah beni muhatap alır mı ki? Yani ben anlayabilir miyim ki? O yetiyi bana verdi mi? Ya böyle şeytanın Allah ile aldatması, o Fatır suresinde geçer. Tam olarak öyle bir çıkmaza girdim. Orada dedim ki yani sakin ol Tuğba. Yani anladığın kadarından sorumlusun. Bir sınava gireceksin. Ve o sınav bu kitaptan çıkacak. Ve o kitapta sana verilen bir potansiyel var. Onu ne kadar kullandığını değerlendireceksin. Onu fark ettiğim anda bir kırtasiyeye girdim. Böyle cep boyu çabuk kolay taşıyabileceğim, böyle her yere yanında götürebileceğim bir meal aldım. Hiç kimin diye de bakmadım. Çünkü eğer anlayamadığım bir nokta varsa artık çok kolay internete girip bir sürü karşılaştırmalı meal sayfaları, şey siteleri falan var. Oradan bakarım dedim. Ve yolculuğum böyle başladı. Ama bunu okurken de evet anlıyorum. Bir taraftan karmaşık da geliyor Kur'an'ın dili, anlatımı. Çünkü böyle işte mesela Bakara'da ne yapıyor? İşte önce bir müşrik tanımı var. Sonra bir Adem kıssasına geçip sonra Yahudilerden bahsediyor. Böyle bir atlaya atlaya gidiyor ve o seni dinamik tutuyor ama bir taraftan da zorlayan bir şey de. Standart giriş, gelişme, sonuç gibi bir kitap anlayış mantığında değil. Hem çekiyordu beni hem zorluyordu bu kısmı Kur'an'ın. Ama yani bir şekilde işte temas halinde oldum yani. Kur'an'ı elime aldım ve okumaya başladım. Ama tabii ilk yaklaşımım hep şeydi. Benim babaannemle yaşadığım dönemde de babaannemin evinde mahallenin kadınları toplanırdı, mukabele okutulurdu. Böyle her gün bir cüz okunurdu. Ve şeydi yani işte hatim, sürekli her ay hatim edilirdi Kur'an. Bunlara ben de Arapçasına muhatap oluyordum. Yani bir şekilde onların arasında bulunabiliyordum. Ben kendi mealimin, mealden takip ediyordum. Onlar da işte şey, Arapçasını okuyorlardı. Takip etmesi de hiç öyle zor değilmiş. Yani Arapça o kadar Türkçe'ye geçmiş kelime var ki o takip de çok kolay oluyor. Şöyle bir şey yaşamıştım. Nur suresi okunuyor. Babaannemin arkadaşlarından bir tanesi ağlamaya başladı. Hemen böyle ortamda şey oldu. İnsanlar şey demeye başladı. Yani işte huşu, Kur'an dinlediği için böyle heyecanlandı, ne kadar güzel diye bu takdir edilmeye başlandı. Ama ben bakıyorum mealde anlatılan şey zina eden kadın erkeklerle zina eden kadınların evlenmesi. Ondan bahsediyor ya da işte zina eden erkeklerle de zina eden kadını. Ya böyle şey nasıl söyleyeyim? Heyecanlanacak, böyle huşu duyulacak bir an değil. Evet her ayet kıymetli ama bu böyle bir durum tespiti yapan bir ayetti. Ve o an ben üzüldüm. Yani çünkü okuyan ne okuduğunu bilmiyor. Dinleyen ne dinlediğini bilmiyor. Orada ağlayan da neden ağladığını bilmiyor. Ya bu benim için bir çeşit uyanma gibi diyebilirim bu ana. Yunus suresi 100'de diyor ya Allah aklını kullanmayanların başına işte böyle böyle durumları sokuyor, böyle pislikler yağdırıyor diye. Yani o an hissettiğim benim için çok kötü bir andı, kötü bir histi. O gün hatırlayınca hep böyle düşünüyorum. Dediğim gibi Kur'an'ın hep temasım vardı ama meal anlamında böyle ayet anlamında Araf suresi 12 beni uyandırdı. Yani hemen sonrasını bağlayayım. Tanışma ilk benim böyle ikinci soru yani işte nasıl hangi ayet beni etkiledi? Kaçıncı Kur'an'ımı da hatırlamıyorum çünkü ben o kadar hatmetmeye şeyim ki hani okuyacağım içselleştirmeden hemen bitirip yeni başka bir tüketme kısmındaydım Kur'an'ı. Bir tanesini okuyorum ama bir taraftan da namaz kılmadığım bir dönem namaz kılmam gerekiyor. Çünkü ben kılıyordum namaz benim için çok önemliydi. Namaz kılmam lazım böyle vicdanımın hiç rahat olmadığı bir dönemde Kur'an'ı aldım açtım. Araf suresi 12, sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? Bu ayeti gördüğüm an işte o zaman anladım ki Allah beni duyuyor, Allah beni görüyor. Yani buna zaten hiç şüphem yoktu. Ama o an fark ettim ki benle konuşabilirmiş. Kur'an yoluyla benle konuştu. Evet, bağlamını okuduğum zaman Araf 12'deki muhatap şeytan orada secde etmeyen. Ama o an o dakika bendim ve hemen kapatıp namaza başladım. Yani benim için hayatıma böyle bir etkisi var Araf 12'nin. Hala da onu böyle okumalarda denk geldiğimde böyle yüreğim titrer.
Evet,
Kur'an'la işte Kur'an'ın
bayağı
ilk bana indiği ayet bu diyebilirim.
o kadar güzel anlatıyorsun ki gerçekten tüylerim ürperiyor sen konuşurken. Şeye değinmen çok çok güzel oldu bence şu an bizi dinleyen tüm arkadaşlarımız için. Hani dedin ya, ilk başlarken anlayabilir miyim diye çekindim, işte yanlış mı anlarım diye çekindim. Ama sonra şey demişsin kendi kendine, ya ben anladığım kadarından sorumluyum. Bir başlayayım, bir okuyayım. Bakalım yol beni nereye götürüyor, farklı meallere bakayım. Bu bence çok çok önemli başlangıç için. Hepimiz için bu geçerli. Çünkü hepimiz kendi anlayabildiğimiz kadarından sorumluyuz. Tüm fikirleri dinleyeceğiz ama en güzeline uyacağız elbette. Bundan sorumluyuz. O yüzden başlangıç için çok çok güzel bir adım. Mukabeledeki örnek de gerçekten çok çarpıcı oldu. Eminim aslında çoğumuzun yaşadığı şeydir bu. Meğerden takip edenler. Dediğin gibi böyle zaman zaman duygu yükselmeleri oluyor ama meale bakıyoruz aslında çok da hani duygulanacak bir şey yok. Orada bir Allah'ın hükmü geçiyor.
Aslında mesela Kabe imamları bunu namaz kıldırırken Kabe'de onlar çok duygulandıkları an oluyor. Ama tabii onlar Arapça biliyorlar ve okudukları ayetler gerçekten böyle tüyleri diken diken edecek oluyor. İşte mesela Hümeze geliyor ilk aklıma. Yani ben okurken böyle ürperiyorum gerçekten.
Aslında şey gibi, hani sen az önce dedin ya, Araf 12 mesela beni etkiledi. Çünkü biz okuyoruz ve anlıyoruz değil mi? Hani o bizde bir etki yapıyor anladığımız için. Ama anlamadan seslendirdiğimizde hani zaten onu duygulanmak bilmiyorum. O Kabe imamları dediğin gibi ana dilleri olduğu için tabii ki anlıyorlar neyi okuduklarını ve ona göre duygulanabiliyorlar. Aslında bizim de anladığımız dilde okuduğumuzda yaşadığımız şey.
Anlama kısmına da şunu Merve mesela şeydi hep düşünüyorum. Ya elbette ben herkes gibi anlayamam. Mesela işte hep şey örneğini veririm arkadaşlar arasında konuşurken de. Böyle anne karnında bebeğin evrelerini anlatan ayeti bir doktor gibi okuyamam. Onun gibi etkileyemem. Bir kadın doğumcu onu okuduğu zaman elbette çok daha farklı etkilenir. Ama okuduğumu ben de anlarım. Ondan bir mana çıkartırım. Ya da işte doğa ile ilgili ayetleri bir biyologdan, bir fizikle, evrenle ilgili ayetleri bir işte fizik okuyan birinden daha iyi anlamam mümkün değil. Ama elbette Allah'ın bana vermiş olduğu bir akıl var ve benim de kavrayabileceğim şeyler var. Ben bu yayınların inşallah birilerine o anlamda ilham olur. Böyle hani benim o kırdığım şeyi onlar da kırabilirler ve başlarlar. Yani bir yerden Kur'an okumaya başlarlar Türkçesini anlayarak.
İnşallah, kesinlikle. Ya dediğin gibi bu yaşayan bir kitap aslında. Hani herhangi bir ilimde derinleşmek elbette o ilme ait ayetleri çok daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Ama aslında normal sıradan bir insan olarak okuduğumuzda dahi yüreğimize dokunan, hayatımızın içinden ayetlere şahit oluyoruz.
Evet.
Peki Tuğba abla, şey hakkında ne dersin? Kur'an okuduktan sonra şunları şunları öğrendim ve hayatımda bu gibi değişiklikler oldu.
Ben bu kısmı da ikiye ayırıyorum. Çünkü bir benim böyle fark ettiğim, kendimde fark ettiğim değişiklikler var. Bir de benim arkadaş çevrem ya da şey çevremin Tuba sen böyle değiştin. Şunlar oldu diyenler dedikleri şeyler var. Mesela benim kendimde fark ettiğim şeyler bir kere şu hatim olayını bıraktım. Özellikle Genç Akıl'ın Türkçe Kur'an grupları, bizim Cuma günü arkadaşlarımızla Kocaeli Bursa grubuyla beraber okumalar yapıyoruz. Gayet sindire sindire gidiyoruz. Yani gerek yok böyle at koştururmuş gibi böyle bir kere de bitirmeye çalışmak. Tam tersi bir ayet, belki bir ayet günde okumak bile yeterli. Önemli olan o ayeti anlayıp içselleştirmek. Yani ben bu hatim geleneğimden vazgeçtim. Kendimdeki en büyük değişikliği bu oldu. İkincisi, gerçek mutluluğun ne olduğunu konusunda. Çünkü böyle maddiyat ve dünyevi şeylerin evet insanı mutlu ettiğini ama anlık mutluluklar olduğunu, gerçek anlam arayışının aslında dinde veya manevi şeylerde olduğunu fark etmemi sağladı Kur'an. Kur'an sayesinde oldu. Bu daha sadeleştim. Beklentilerim daha farklılaştı. Yaş almakla da alakalı olabilir tabii ki bunlar ama ikinci olarak da çevremin bana söylediği, işte eşimin en çok söylediği hurafelerden arındığımı söylüyor hep o. Yani o kadar çok din diye öğretilen şey var ki kolay değil hala devam ediyorum. Ama onları değiştirme, yani bariz bir şekilde bendeki en büyük değişikliğin ne olduğunu söylüyor. Çünkü onların şirk olduğunu düşünüyoruz biz açıkçası. Çünkü Allah Kur'an'a göre davranacağız. Kur'an'da yazdığı şey emirlerine göre davranacağız. Allah'a dinini öğretmek diye bir ayet var ya, Allah'a dinini öğretmeye çalışmayacağız. Biz bir şey gördüğümüzde Kur'an buna ne diyor? Bu yaklaşımda olmamız lazım. Bu şirkiye de giriyormuş gibi geliyor bana. Hani o konu çok derin, ona hiç girmeyelim şimdilik ama başka bir değişiklik de, bunu da çok duyuyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ön yargılarından arındın. Daha açık görüşlü biri oldun diyorlar. Aslında daha önce daha sivri ve işte keskin köşelerin var, kendi bildiğin doğruların vardı Tuğba diyor. Hani onu aşamıyordun diyorlar. Ama şimdi çok daha, yani ben cahil olduğumu fark ettim sanırım. Aciz olduğumu fark ettim. Aslında her şeyi bilemeyeceğimi fark ettim. Ya bunu seviyorum. Bana Kur'an'ın kattığı şeylerin arasındadır. En sevdiklerim de bu. Bunlar. Daha
Çok
çok
güzel.
şey var da.
Maşallah, gerçekten şeyi de sormak istiyorum. Sen bir annesin, çok tatlı bir kızın var. Mesela evladına olan bakışını etkiledi mi? Onlar hakkında bir şey söylemek ister misin?
Yani tabii ki, yani annelik
Bu da
zaten
neden
farklı bir
değildi bu
yolculuk.
arada, onu da söyleyeyim. Evlat sevgisi, tabii ben anne olmadığım için bilemiyorum ama annem hep söyler, hani gerçekten çok büyük bir sevgi olduğunu, hatta işte en çok sevilen şeyin insanın evladı olduğunu söyler. Bu kadar büyük bir sevgiyi de hani Allah'ın önüne geçirmemek, aslında o evlatların da Allah'ın bize emanetleri olduğunu hatırlamak, biz
Tam onu
Müslümanlar için
hatırlatacak.
çok önemli. Aynen, senin de öyle bir anne olduğunu biliyorum. O yüzden de senden duyalım diye bir sormak istedim.
Yani bunu inanan veya inanmayan herkes aynı şeyi söyleyecektir. Yani onlar bizim malımız değil. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Onlar bize Allah'ın emanetleri. Yani Allah onu bana gönderdi. Benim oldu. Ama o tam olarak benim malım değil. Yani o bir birey. Ve onu bilerek yaklaşmam lazım. Bir gün benden alınabilir. Beni tercih etmeyebilir, gidebilir. Yani yollarımız da ayrılabilir Allah göstermesin. Yani çok çok başka bir sevgi elbette. Ama bunu hiç unutmuyorum. Yani o bana Allah'ın emaneti. Yani emanetini en iyi şekilde. Yani işte onun yemesinden, içmesinden, uyumasından, işte giyiminden, eğitiminden, her şeyi yaparken en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü Allah'ın bana vermiş olduğu bir emaneti en iyi şekilde gözetmek için. Sadece bu yaklaşımla ona muamele ediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani şeyde, merkezde bu var. Bu düşünce var.
Çok çok güzel, maşallah. İnşallah şu an bizi dinleyen ebeveynler varsa da onlara da bir örneklik olmuş olsun.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ederim Tuğba abla. Ya o kadar keyifliydi ki nasıl geçti anlamadım.
Ama ben de
Sonuna
anlamadım. Çok da
gelmiştim.
heyecanlıydım başta.
Yok, gerçekten harikaydı. Yorumlar da çok güzeldi. Bir yandan onlara da baktım. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin, bizimle hikayeni paylaştın. İnşallah görüşmek üzere diyelim.
Ben teşekkür ederim. Beni hep etkileyen, en etkileyenler bu işte dönüşüm hikayeleri. Bu işte Kur'an'la ilk tanışma hikayeleri çok etkilemiştir. İnşallah birilerine ilham oluruz. Çok isterim. Bu yayını ilk duyduğumda da fikir olarak çok beğendim. Kimin aklına geldiyse, kim emek verdiyse, herkese teşekkür ediyorum buradan.
İnşallah biz de çok çok teşekkür ederiz. Yarın da yeni bir hikayeyle sizlerle olacağız. Bizi takipte kalın diyelim. Hoşça kalın.